Ayrım 6.
Babam Çüçüleyen'in bu savaşın sonuna kadar dövüştüğünü ve düşmanın kuş onun kanını içtikten emin olana kadar yanına yaklaşmadığını anlatıyor. Adam bir insanın öldüğünü anlamak için bir kuşun kanını içmesini beklemek çok üzücü bir şey diyor. Hadi yolumuza devam edelim, yoksa Limerick'e giden treni kaçıracaksınız. Çavuşun karısı bizi karşılaması için anneanneme bir telgraf çekeceğini söylemişti ve işte anneannem istasyonda duruyordu. Siyah şalına sarılmış bembeyaz saçlı, hırçın bakışlı yaşlı bir kadın. Ne anneme ne de bize gülümsedi. Meriç'in o güzelim dişlerini ortaya çıkaran gülümsemesine bile karşılık vermedi. Annem babamı tanıştırarak "Bu Meriç'i" dedi. Anneannem başıyla sert bir selam verip bakışlarını kaçırdı. İstasyonda bekleşen hamallardan iki tanesini işaret etti ve eşyalarımızı taşımaları için onlara para verdi. Kabak kafalı hamal çocukların ayağında ayakkabı yoktu. Hamalları eşyaları yüklendiler. Biz de Limerick sokaklarında peşlerinden yürüdük. Anneme hamalların neden saçları olmadığını sordum. Bitlenmesin diye dedi. Meliç'i bitlenmek nedir diye sordum. Anneannem susar mısınız dedi. Ne biçim konuşma bu? Hamal çocuklar sanki ayaklarında ayakkabıları varmış gibi neşeyle ıslık çalarak gülüşüyorlardı. Anneannem onlara da bağırdı. Gülüşmeyi kesin, eşyaları düşürüp içindekileri kıracaksınız. Çocuklar hemen sustular. Derken bir parka geldik. Muazzam sütunlar ve tam ortasında bir heykel vardı. Yemyeşil çimenler insanın gözünü kamaştırıyordu. Babam yine ikizleri taşıyordu. Annemin bir elinde bir torba vardı, diğeriyle Meliç'in elinden tutuyordu. İkide bir soluklanmak için duruyor ve anneannem yine o Allah'ın cezası sigaraları içiyorsun değil mi diyordu. Ölümün sigaradan olacak. Limerick'te verem olmak için sigara ihtiyaç yok. Üstelik bu zenginlere göre bir aptallık. Parkta çeşitli renklerde yüzlerce çiçek vardı ve bu ikizleri çok heyecanlandırdı. Birbirlerine çiçekleri gösterip keyifli sesler çıkardılar. Anneannem hariç hepimiz güldük. O şalını kafasına sarmış yürüyordu. Çiçeklere daha yakın olabilmeleri için babam ikizleri yere bıraktı ve çiçek dedi. Onlar da tekrarlamaya çalıştılar. Hamal çocuklar bunlar Amerikalı mı diye fısıldaştılar. Gözlerini indirip bizi seyretmeye başladılar. Anneannem yine terslenerek bütün gün burada çiçekleri mi seyredeceksiniz diye söylendi. Hepimiz tekrar yola koyulduk. Parktan çıkıp dar bir yola saptık ve oradan anneannemin evine giden sokağa girdik. Sokağın iki tarafında küçük küçük evler sıralanmış. Anneannem de bu küçük evlerden birinde yaşıyor. Mutfağında içinde ateş yanan pırıl pırıl demir bir ocak var. Pencerenin önünde duvara dayalı duran bir masa ve karşı tarafında kapkacağın vazoların konduğu bir büfe duruyor. Anneannem bu büfeyi sürekli kilitliyor. Anahtarını da cebinde taşıyor. Çünkü büfedeki takımlar ya birinin ölümünde ya da gurbete gidenlerin dönüşünde kullanılıyor. Bir de rahibin ziyaretinde. Duvarda uzun kahverengi saçlı ve hüzünlü bakışlı bir adamın resmi asılı. Eliyle alevler çıkan kalbini gösteriyor. Annem Aziz İsa'nın kutsal kalbi diye açıklıyor. Adamın kalbindeki ateşi niye söndürmüyorlar diye düşünüyorum. Alevlere su dökseler diyorum. Anneannem bu çocuklar dinlerinde mi bilmiyorlar diye söyleniyor. Annem Amerika'da bazı şeylerin farklı olduğunu söylüyor ama anneannem İsa her yerde İsa'dır diyor. Bu cahilliğe mazeret uydurma. Kalbi yanan adamın resminin altındaki bir rafta kırmızı cam bir mumlukta bir mum ve yanında küçük bir heykel duruyor. Annem bunun bebek İsa olduğunu söylüyor. Bir dileğin olduğu zaman ona dua et diyor. Meriç'i ben o bebeği aç olduğumu söyleyebilir miyim diyor. Annem hemen eliyle sus işareti yapıyor. Anneannem söylenerek çayı koyuyor ve anneme ekmeği kesmesini söylüyor. İnce ince kes diyor. Annem yine soluklanıyor. Tamam hemen keserim diyor. Babam bıçağı alıp ekmeği kesmeye başlıyor. Dilimleri çok kalın kalın kesmesine rağmen anneannem ses çıkarmıyor. Masada hepimize yetecek kadar sandalye olmadığından Meriç ile ben merdivenin basamaklarına oturup yiyoruz. Annemle babam masadalar. Anneannem kutsal kalp resminin dibinde oturmuş sadece çay içiyor. Ne yapacağız böyle diyor. Bu evde sizi barındıracak yerim yok. Bir kişilik bile fazla yatak yok. Meriç'i öyle öyle diyor ve gülmeye başlıyor. Ardından ben de öyle öyle diyerek gülüyorum. Derken ikizler bizi taklit ediyor ve gülmekten ekmeğimizi yiyemiyoruz. Anneannem ne oluyor? Gülecek ne var diye bize ters ters bakıyor. Terbiyenizi takının yoksa... Meleççi kendini tutamıyor ve ağzındaki ekmekle çayı püskürterek gülmeye devam ediyor. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş. Babam kesin diyor. Meleççi tutuyor. Avucunu açıp elini kaldırıyor ve susuyor musun sen diye son kez soruyor. Meleççi'nin gözleri dolu veriyor. Başını sallıyor. Babamın bize hiç böyle el kaldırdığı olmamış doğana kadar. Pekala diyor babam. Git kardeşlerinin yanına otur ve uslu uslu dur. Elini indirip Meleççi'nin başını okşuyor. O akşam annemin kardeşi Egi teyze kumaş fabrikasındaki işinden çıkıp eve geldi. McNamara kardeşler gibi iri bir kadındı. Pırıl pırıl alev rengi saçları vardı. Kocaman bisikletini mutfağın arkasındaki odaya koyarak sofraya oturdu. Kocası Peketin ile kavga ettiği için anneannemin evinde kalıyormuş. Adam içki içince onu şişko inek annenin evine git diye kovuyormuş. Anneannem anneme böyle söylemişti ve bu yüzden evinde bize verebilecek yeri yoktu. Kendisi Egi teyze bir de oğlu Pet vardı. Yani gazete satandayım. Anneannem Egi teyzeye o gece odasında bizim yatacağımızı söyleyince Egi teyze şikayete başladı. Anneannem de kes sesini dedi. Sadece bir gece için katlanıver. Beğenmiyorsan ait olduğun yere kocanın evine gidersin. Aziz İsa, Aziz Meryem, şu hale bak sen. Pet, Angela ve azgın çocukları. Ömrümün sonuna doğru olsun. Huzur bulamayacak mıyım ben? Arkadaki küçük odada yere paltolarla paçavralar serdi ve hepimiz bisikletle birlikte yattık. Babam mutfakta bir sandalyede uyudu. Gece bizi bahçedeki tuvalete götürdü ve ikizler uyandıkça onları sallayarak susturdu. Sabahın köründe Egi teyze bisikletini almak için oda kapısını açıp içeri girdi. Çekilin, yol açın diye bağıra çağıra bisikletini odadan çıkardı. O gittikten sonra Meleççi çekilin yol açın diye onun taklidini yapmaya başladı. Babamın mutfaktan ona güldüğünü duydum. Ama anneannem merdivenlerden inerken babam Meleççi'yi sus diye uyardı. O gün annemle anneannem Egi teyzeyle kocasının oturduğu Windmill sokağında möbleli bir oda tuttular. Anneannem 2 haftalık kirayı ödedi 10 şilin. Anneme yiyecek almak için ayrıca para verdi. Bir çaydanlık, 1-2 kapkacak, tava, bıçak, kaşık ve bardak olarak kullanabileceğimiz reçel kavanozları. Ayrıca bir battaniye ile yastık getirip bunları ödünç olarak verdiğini söyledi. Daha fazlasını yapamam dedi. Kocan kıçını kaldırıp bir iş bulsun, işsizlik sigortası alsın ya da St. Vincent de Paul Derneği'ne gitsin. Odada bir ocak vardı. Çayımızı kaynatabilecek, paramız olunca yumurta pişirebilecektik. Bir masa, 3 sandalye ve bir de karyola vardı. Karyola için annem hayatımda gördüğüm en büyük karyola dedi. O gece bir yatak yüzü görmekten mutluyduk. Yerlerde yatmaktansa bir yatakta 6 kişi yatmaya razıydık. Ne polisler ne büyükanneler vardı artık. Biz bizeydik. Meleççi'ye komiklikler yaptığında doya doya gülebiliyorduk. Annemle babam karyolanın baş tarafına enine yattılar. Meleççi ile ben de ayak ucuna. İkizler aramızda gidip geliyor, nerede rahat ederlerse oraya kıvrılıyorlardı. Meleççi ye ye ye diyerek bizi epeyce güldürdükten sonra uyuyakaldı. Sonra annemin uyuduğunu gösteren o küçük hınk hınk hınk sesleri duyuldu. Oliver uykusunda ağlamaya başladığında ay ışığında yatağın öteki ucuna baktığım zaman babamın henüz uyumadığını fark ediyordum. Oliver'a doğru uzanıp onu kucakladı, şşş dedi. Derken Örcün uyandı. Ah anneciğim, anneciğim diye bağırarak ağlıyordu. Babam kalktı. Ne oldu? Neyin var oğlum? Örcün ağlamaya devam ediyordu. Babam yataktan kalkıp gaz lambasını yaktı. O zaman etrafımızda uçuşan pireler gördük. Hepimizi ısırmışlardı. Onları yakalamaya çalıştıkça zıplayıp kaçıveriyorlardı. Isırıklarımızı kanatana kadar kaşıdık. Örcün avaz avaz ağlar, annem ah tanrım hiç rahat edemeyecek miyiz diye söylenirken yataktan kalktık. Babam bir kavanozda tuzlu su yaptı ve ısırıklarımızın üstüne sürdü. Tuz feci bir şekilde yakıyordu ama babam az sonra geçeceğini söyledi. Annem kalkmış ikizleri kucağına alıp ateşin karşısında oturmuştu. Babam da pantolonunu ayağına geçirip yatağı arka bahçeye taşıdı. Çaydanlığa su doldurup bana verdi. Yatağı duvara dayadı ve ayakkabısıyla vurmaya başladı. Bana yere bol bol su dök diyordu. Düşen pireler boğulsun. Limerick'te ay olağanüstü parlaktı. Parlak ışığı yere döktüğüm suyun üzerine vuruyordu. O ışığı bir kepçeyle yakalamak istiyordum ama her tarafımda pireler uçuşurken bu imkansızdı. Babam ayakkabısıyla yatağa vururken ben de koşup çaydanlığı doldurup getirmek zorundaydım. Annem ayakkabılarına bak su içinde kalmış diye bağırıyordu. Hastalanacaksın, baban da çıplak ayak zatürre olacak. Yoldan bisikletiyle geçen bir adam durup babama ne yaptığını sordum. Allah Allah, pirilere karşı böyle bir yöntem hiç duymamıştım. Biliyor musun dedi, insanlar pireler kadar zıplayabilseymiş bir sıçrayışta aya kadar fırlayabilirlermiş. Size bir yöntem söyleyeyim. Yatağı içeri koyduğunuzda ters çevirin. Bu onları yapıştırır. Ne olduğunu anlayamazlar ve yatağa ya da birbirlerini yemeye başlarlar. En iyi yöntem budur. İnsanların kanını emdikçe kafayı oynatıyorlar. Kan kokusu onları çıldırtıyor. Ah, ben Limerick'te büyüdüm. Acısını bilirim. Bunlardan kurtuluş yoktur. Çizmelerinizin içine yerleşir. İrlanda'nın acı tarihi hakkında sizinle sohbete başlarlar. Eskiden İrlanda'da hiç pire yokmuş. İngilizler biz aklımızı daha beter oynatalım diye bunları salmış. Ne tuhaf. Aziz Patrick yılanları İrlanda'nın dışına sürdü. İngilizler pireleri getirdiler. Asırlar boyunca İrlanda güzel ve sakin bir memleketti. Yılanlar gitmişti. Pireler yoktu. İrlanda'nın dört büyük çayırında yılan korkusu duymadan dolaşıp geceleri pirelerin saldırısına uğramadan uyurdu insanlar. Yılanlar bile bu pireler kadar kötü değildi. Yılana bir şey yapmazsan o da sana bir şey yapmazdı. Onlar başka yaratıkları yiyerek beslenirlerdi ama bu pireler sabah, öğle, akşam demez adamın kanını emerler. Duramazlar, doğaları böyle. Aslında yılan olan yerde pire olmazmış. Arizona mesela. Arizona'nın yılanları meşhurdur ama hiç Arizona'da pireden bahsedildiğini duydunuz mu? Hadi size kolay gelsin. Burada fazla durmayayım. Bir tanesi üstüme atlarsa eve bir piri ordusu taşırım. Hintlilerden daha hızlı yürer bunlar. Babam adamdan sigara istedi. Sigara mı? Tabii işte al. Şu sigaradan gebereceğim. Öksürük malum. Bazen öyle bir kriz geliyor ki bisikletten düşecek gibi oluyorum. Midemden, bağırsaklarım hatta beynime kadar basınç yapıyor sanki. Kibritini çakıp kendi de bir sigara yaktı ve babama ateşini uzattı. Limerick'te zaten öksürüğe yakalanmamak mümkün değil. Burası göğüs hastalıklarının başkentidir. Göğüs hastalığının sonu verem demektir. Bende verem yok. Limerick'te herkes verem olsaydı burası hayalet şehre dönerdi. Bu öksürük bana Almanların mirası. Adam sustu ve sigarasından bir nefes çekti. Bir öksürük krizini geçiştirip kusura bakma dedi. Bu sigara ölümüm olacak. Haydi eyvallah. Seni döşeğinde baş başa bırakayım artık. Dediğimi unutma. Onların aklını karıştır, tamam mı? Ağzında sigara, bisikletine atlayıp uzaklaştı. Vücudu öksürükten sarsılıyordu. Babam bu Limeriklilerin de çenesi çok düşük oluyor dedi. Hadi yatağı içeri taşıyalım. Bu gece uyku uyuyabilecek miyiz bakalım. Annem ateşin başında oturuyordu. İkizler kucağında uyuyakalmıştı. Meleçe de annemin ayaklarının dibinde yatıyordu. Kiminle konuşuyordun diye sordu annem. Öksürüğünü Eci'nin kocası Pekidin'e benzettim. Fransa'da gaz bombasından sonra bu öksürük onda yer etmiş. Gece uyumuşuz ama sabah vücudumuzdaki izlerden pirelere güzel bir ziyafet çektiğimizi anladık. Annem çayı koyup ekmek kızartırken babam yine tuzlu su yapıp ısırıklarımıza sürdü. Döşeği yine arka bahçeye çıkardı. Bu soğukta kesinlikle hepsi geberir. Gece rahat ederiz. Birkaç gün sonra bir gece babam beni sarsarak rüyalarımın içinden çekip çıkarıyor. Kalk Francis, kalk. Hemen giyinip Egi teyzeyi çağır. Annenin ona ihtiyacı var. Hadi çabuk ol. Annem yatakta inliyor. Yüzü bembeyaz kesilmiş. Babam Meliçi ile ikizleri de yataktan kaldırmış. Soğuk ocağın karşısında yere oturmuşlar. Koşarak Egi teyzenin evine gidiyorum. Pat Keating aksıra tıksıra kapıyı açıyor. Ne oldu? Ne oldu? Annem yatakta inliyor. Hasta galiba. Egi teyze kapıda beliriyor. Aman, Amerika'dan geldiğinizden beri başımıza bela oldunuz. Egi, çocuğa ne diye böyle davranıyorsun? O ne yapsın? Belli ki çocuğu buraya yollamışlar. Teyzem kocasına yatmasını söylüyor. Sabah işe gideceksin diyor. Adı lazım değil. Kuzeyle bazı kimseler gibi işsiz kalmanı istemem. Pet enişte olmaz diyor. Ben de geleceğim. Belli ki Angela'nın bir şeyi var. Babam bana kardeşlerimin yanına geçmemi söylüyor. Anneme ne olduğunu anlamıyorum. Herkes bir şeyler fısıldıyor. Ege teyzenin kocasına ambulans çağır dediğini duyuyorum. Çocuk gidiyor. Pet enişte sokağa fırlıyor. Ege teyze annemin başında. Limerick için istediğini söyleyebilirsin ama ambulans servisi çok süratlidir. Ona hiçbir şey diyemezsin diyor. Babama yüzüne hiç bakmıyor. Meliçi babama soruyor. Annem hasta mı? Yok, iyileşecek oğlum. Sadece doktorun gelmesi gerek. Çocuk gidiyor. Ne demek oluyor? Hepimiz buradayız. 1, 2, 3, 4. Anneme ne olduğunu bana neden söylemiyorlar? Pet enişte geri dönüyor. Ambulans da hemen arkasından geliyor. Bir adam sedyeyle geliyor ve annemi götürdükleri zaman yatağın dibinde yerde kan lekeleri kalıyor. Meliçe dilinin sırdığında kanları akmıştı. Kaldırımdaki köpek de kanlar içindeydi ve ölmüştü. Babama annem de kız kardeşimiz Margaret gibi bir daha gelmeyecek mi diye sormak istiyorum ama o da annemle gidiyor. Eki teyzeye ise bir şey sorulmaz. Kafamı koparır. Yerdeki kanları siliyor. Bize yatağa girip yatmamızı ve babam gelene kadar beklememizi söylüyor. Gece yarısı sıcacık yatakta uyuyoruz. Babam geliyor ve annemin iyi olduğunu, yakında eve döneceğini söylüyor. Daha sonra babam işsizlik sigortası için başvuruyor. Limerick'te kuzeyli aksanı olan birinin iş bulması imkansız. Eve döndüğünde anneme haftada 19 şilin maaş bağlandığını söylüyor. Annem de açlıktan ölmemize yeter ancak diyor. 6 kişiye 19 şiline, Amerikan parasıyla 4 dolar bile etmiyor. Bu parayla nasıl yaşayacağız? 15 gün sonra kirayı ödemek zorunda kaldığımızda ne yapacağız? Haftada 5 şilini kiraya ayırsak bize 14 şilin kalır. Yiyecek, içecek, yiyecek ve çay suyu kaynatmaya kömür almak için sadece 14 şilin. Babam başını sallayıp reçel kavanozundan çayını içiyor ve The Boys of Wexford şarkısını ıslıkla çalıyor. Meliçe ile Oliver el çırparak dans ediyorlar. O da gülsün mü, ıslık mı çalsın şaşırıyor. İnsan bu ikisini aynı anda yapamaz. Islığı bırakıp gülüyor ve Oliver'ın başını okşuyor. Sonra ıslık çalmaya devam ediyor. Annem de hafifçe gülümsüyor ama bu çok kısa sürüyor. Ocaktaki soğumuş küllere baktığında dudaklarının aşağı kıvrıldığı yerde endişeyi görebiliyorsunuz. Ertesi gün annem babama ikizlerle evde oturmasını söylüyor ve Meliçi ile beni alıp St. Vincent de Paul Derneği'ne götürüyor. Siyah şallara sarılmış kadınlarla kuyruğa giriyoruz. İsimlerimizi sorup bizimle konuşuyorlar. Konuşurken gülümsüyorlar. Kendi aralarında şu çocukların konuşmasına bakın diyorlar. Amerika'dan gelmişler. Anneme üzerindeki Amerikan paltosuyla ne bağış almaya geldiğini soruyorlar. Limerick halkına bile yetmeyen bağışların Amerika'dan gelenlere hiç yetmeyeceğini söylüyorlar. Elimizden ekmeğimizi mi alacaksın diyorlar. Annem paltosunu Brooklyn'deyken kuzeninin verdiğini söylüyor. Kocasının işsiz olduğunu ve evdeki ikizlerini anlatıyor. Kadınlar burun kıvırıp şallarına sarınıyorlar. İç çekip bizim derdimiz bize yetiyor diyorlar. Annem kız çocuğunu kaybettikten sonra Amerika'da duramadığını anlatıyor. Kadınlar yine iç çekiyorlar ama bu defaki annem ağladığı için. Bazıları kendini kaybettiği bebekleri anlatıyor ve evlat acısı gibisi yoktur diyor. Hiç unutulmaz. Kimse bunu anlayamaz. Kırmızı saçlı bir kadının elinde bir kutuyla yanlarına gelip bir şeyler dağıtmaya başlayana kadar bir süre ağlaşıyorlar. Kadının uzattığı kutudan herkes bir şeyler alıyor. Parmaklarının arasında tutup burunlarına götürüyorlar. Kadının biri hapşırıyor. Kırmızı saçlı kadın gülüyor. Ah Buddy, şuna alışamadın. Bize dönüyor. Gelin bakalım Kuzey Amerikalı delikanlılar. Kahverengi bir tozu burnumuza sokuyor ve Meliçi'yle ikimiz feci şekilde hapşırıyoruz. Kadınlar ağlamayı bırakıp gülmekten gözlerinden akan yaşları şallarıyla siliyorlar. Annem bu size çok iyi gelecek çocuklar diyor. Buddy denen kadın bizim çok tatlı olduğumuzu söylüyor. Meliçi için artist olur bu vallahi diyor. Shirley Temple'la oynayabilir. Meliçi gülümsüyor ve kuyruktakileri yumuşatıyor. Elinde kutuyla gelen kırmızı saçlı kadının anneme siz oturun diyor. Başınıza gelenleri duyduk. Kuyruktaki kadınlardan biri ama buna kızarlar diyor. Neye kızarlar? Nora Molloy biliyorsunuz. Dernektekiler merdivenlere oturmamıza kızıyor. Duvarını önünde ayakta durmamız ve saygılı olmamız gerektiğini söylüyorlar. Dernektekiler bok yesin diyor Nora Molloy adındaki kırmızı saçlı kadın. Sen şuraya otur diyor anneme. Ben de yanına oturacağım. Biri bir laf edecek olursa burayı dağıtırım. Sigara içer misin? Evet ama sigaram yok. Nora önlüğünün cebinden bir sigara çıkarıp ikiye bölüyor ve yarısını anneme ikram ediyor. Az önce endişesini belirten kadın yine atılıyor. Bundan da hiç hoşlanmazlar. İçtiğimiz her sigarayla çocuklarımızın rızkına engel oluyoruz. İçerideki Mr. Quinlivan ölesiye kızıyor sigara içenleri. Sigaraya verecek paranız varsa yemek almaya da paranız var demektir diyor. Bunu görerse kıyameti koparır. Quinlivan da bok yesin diyor kadın. Bir nefes sigaramıza da mı karışacak? Hayatta tek keyfimiz bu be. Binanın kapısı açılıyor ve bir adam çıkıyor. Çocuk çizmesi için bekleyen var mı? Kadınlar da ard arda el kaldırıyor. Ben. Çizmeler bitmiş. Önümüzdeki ayı bekleyeceksiniz. Ama Mickey'nin okulu giyecek ayakkabısı yok. Söyledim ya, çizmeler bitmiş. Ama Mr. Quinlivan, hava buz gibi. Çizmeler bitmiş. Elinden bir şey gelmez. Bu da ne? Kim sigara içiyor orada? Nora sigarasını sağlayarak ben diyor ve dibine kadar içip sigarasının keyfini çıkarıyor. Adam her içtiğin sigara diye başlayacak olur. Tamam biliyorum, çocuklarımın rızkını yiyorum. Sen çok küstah bir kadınsın, burada bağış filan alamazsın. Öyle mi? Pekala Mr. Quinlivan, buradan bağış alamazsam nereye gideceğimi çok iyi biliyorum. Ne demek istiyorsun? Quakers'a giderim, oradan istediğimi alırım. Mr. Quinlivan Nora'ya doğru yaklaşıp işaret parmağıyla kadını göstererek aramızda yılan besliyormuşuz, görüyor musunuz diyor. Çorbacılardan bu. Protestanlar ortalıkta dolaşıp iyi Katolikleri kandırdılar. Dinlerinden vazgeçerlerse istedikleri kadar çorba içebileceklerini söylediler. Tanrı bizleri esirgesin ama onlara uyup çorbayı tercih eden Katolikler oldu. İşte onlara çorbacı denir. O insanların ruhları cehennemin 7 kat dibinde acı çekiyor. Bana bak kadın, eğer Quakers'a gidersen ölümsüz ruhunu kaybedersin. Çocukların da öyle. O zaman sen bizi kurtarmak zorundasın Mr. Quinlivan, öyle değil mi? Mr. Quinlivan Nora'ya bakıyor, Nora da gözlerini ona dikiyor. Mr. Quinlivan gözlerini kaçırıyor ve diğer kadınlara dönüyor. İçlerinden biri eliyle ağzını kapamış, gülmemek için kendini zor tutuyor.